Ayrım 28.
Cumaları mızıkayla selamlık yapmak kadar kendini gözünde büyülten ve varlıklıyı haraca kesen Osman Ağa, değil Mustafa Kemal, Allah emretse yerimden kımıldamam, gidecek zamanı ben bilirim demişti. Komutan sabırlı davrandı. Kan gütme davasından çekindiği bir adamı kullanarak gitmesini sağlayabildiler. Sakarya Savaşı arifesiydi. Mustafa Kemal, Osman Ağa ile çetesini muhafız kuvvet olarak yanına almakla onu hareketsiz kıldı. Fakat zaferden sonra bir milletvekilini kovdurarak Mustafa Kemal'in başına büyük dert açmıştır. Adana, Maraş, Antakya, Urfa, Kilis ve Antep'te Ermeni lejyonları ile güçlendirmeli iki Fransız tümenine karşı Ermenistan olmamak için ayaklananlar haydut çeteleri değildirler. Yerli vatanseverler ve askerlerdir. İngiliz ve Fransızlar güneye Ermeni milisleriyle birlikte girmişler. Adana Ermenileri onları yollara halılar sererek karşılamışlardı. İlk dayatış cephesini kuranlar Mustafa Kemal'den yardım istedikleri vakit "Silahımız çok az. Eğer Diyarbakır'a adam yollarsanız bir şeyler alabilirsiniz. Ama bunu gizli tutunuz ve eşkıyadan sakınınız." cevabını almışlardı. Sivas Kongresi ve Mustafa Kemal adı dayatışmacılara manevi dayanak olmuştu. 1 Aralık Suriye Fransız Yüksek Komiseri Georges Picot Sivas'a giderek Kasım 1919 Mustafa Kemal'le görüştüydü. Onlar Ermenileri çekecekler, halka zulmetmeyecekler, biz de Fransızları rahat bırakacaktık. İngilizler bu sözde yaklaşmayı bile içlerine sindirememişlerdir. 16 Mart'tan önce bir rapor veren Dış Bakanı Lord Curzon şöyle diyordu. Fransa, Doğu İslam dünyasına Arabistan, Irak, İran, Afganistan ve Hindistan'la bir Batı İslam dünyası katarak hepsini himayesi altına almak istemektedir. Pico Sivas'a gitti. Harbe girişiyle onu en az 2 yıl uzaktan yenilmiş düşman Avrupa'dan çekilmelidir. 500 yıldan beri süren bu meseleyi kökünden çözmek için elimizdeki fırsatı kaçırmamalıyız. Pico sözünde de durmamış, 1919 sonlarında ve 1920 başlarında Urfa, Maraş, Antep ve bütün Adana çevresinde çarpışmalar olmuştur. Batı cephesinde yalnız haydut çeteleri değil, fedai vatanseverler ve büyük küçük rütbeli askerler de savaşa atılmışlardır. Bursa'da gök bayrak taburunu kuran Dağıstanlı Cemal Bey'in İnönü Harbi'ne kadar büyük hizmetleri olmuştur. Bu tabur ilk aldığı emirle ordu saflarına girmiştir. Osmanlı Genelkurmay'ı cephe kuruluşlarına el altından yardımcıydı. Albay Bekir Sami ile Akhisar'a teşkilat yapmaya giden Albay Kazım, İstanbul'a dönerek 61. Tümen Komutanlığı'nı istediği vakit Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'ya, "Bandırma'daki tümenin komutanlığına gitmeliyim. Sizden emir aldım demem, Yunanlılarla çarpışırım." demişti. Cevat Paşa da "Yahu yapabilir misin bunu?" diye gözlerinden öpmüştü. Hükümetin Harbiye Nazırı ise "Zorda kalmadan Yunanlılarla çarpışmamaya dikkat edin." diyordu. Demirci Efe'ye kadar ilk dayatma hareketlerini 3 albay yönetmişti. Balıkesir bir askeri cepheydi. Halk ve ordu. Ortam havasını iyice anlatabilmek için halkın ve ordunun durumunu yorumlamalıyız. Çünkü bu çeteler iç ayaklanmaları bastırmışlar, dünyaya Türklüğün hayır sesini duyurmuşlar, fakat Yunan saldırısı önünde dağılmışlar veya pek az dayandıktan sonra çekilmişlerdir. Halk bıkkın ve bitkin haldeydi. Yurdu Erzurum'a dönen Cevat Dursunoğlu'nun geçtiği köyler bomboş, ot yok, ocak yok. Geçen 4 yılın kışında insan eti yemeye alışan kurt sürüleri akın etmekte. Birçok günler yavan ekmek bile bulamaz. Kaldığı her köy ışıksız ve ateşsiz. 80 bin nüfuslu eski Erzurum yıkık, harap. Kalanlar 3-4 bin kılıç artığı. Köylü göçmenler. Doğu savaş bölgeleri hep böyle. Trakya ve Anadolu halkının Balkan savaşlarından beri kıtlıktan, seferlerden, eşkıyadan çekmediği kalmamıştır. Mustafa Kemal halk yığınları hareketsizliğinin millet için iyi yorumlanmayacağını anlatmak ister. Asker sivil her yöneticiye halkı uyarma görevini verir. Kırklar elinden gelen rapora göre Balkan Savaşı bölgeyi çok sarsmıştır. Eşraf çekingendir. Fedakarlık beklenemez. Raporda Ali hissiyat namına bir şey yok demektedir. Keşan'daki 60. tümenin raporuna göre yerli halk teşkilatsız, duygusuz, kaygısız, silahsızdır. Teşkilat isteyen yok. Ellerindeki silahları Rumlara satanlar bile var. Rumeli göçmenleriyle Pomaklardan belki faydalanılabilir. Zorlu çetelere karşı kimse baş kaldıramaz. Fakat Fransızlar elindeki Akbaş iskele ve deposunu basarak Akhisar ve İzmir cephesine cephane kaçıran Hamdi Bey, halkı çetelere haraç yerine cepheye para ve gönüllü vermek için baskı yaptığı için bir kışkırtmayla esvapları soyulup don gömlek işkence edilerek, yalın ayak dolaştırılarak, sopa atılarak, sırtına binilerek öldürülür. Albay Bekir Sami Akhisar'a geldiği vakit hemen askerlik dairesine gider. Yapayalnızdır. Bir odada bir kişi. Dışarıda 8-10 kişi. Sert, disiplinci albay şaşalamıştır. Pencereden bakınca eğerli atını görür. Koca kol ordu bir kişiye inmiştir. Kimsenin asker olmaya hevesi yok. Herkes subaya ve üstlere karşı. Jandarma bölüğünden kaçan kaçana. Birçokları da Uşak'a doğru göç yolunda. Bandırma'dan Balıkesir'e geldik. Bütün istasyonlara Yunan bayrağı çekilmişti. Herkes Yunanlıyı bekliyordu. Eğer Yunanlı gelirse malını canını emniyete alacağı kanısındaydı. Terzi dükkanları Yunan bayrakları dikiyordu. Biz bir şey yapamayız. Devlet asker gönderirse gönderir. Yunanlıya boyun eğeriz derler. O sıralarda o çevrede bulunan Rauf Orbay, İntibam iyi değil, bu şartlar altında bir şey yapılamaz der. Bu devir Çerkez Etemler, Demirci Efeler, Yörük Aliler, Topol Osmanlılar devridir. Uzun, ta 1912'den beri devamlı bir işkence gibi sürüp giden savaş sıkıntısı, halkın devletten de ordudan da sıtkını sıyırmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda 22 bin nüfus ve 1 milyon 700 bin kilometre kare toprakla girmiştik. Toprağımızın hemen hemen 1 milyon kilometre karesini ve 12 bin nüfus kaybetmiştik. Türklüğü seferlerde, sonra açlıktan ve kıtlıktan tüketirce harcamıştık. Dört cephede devlerle dövüşen ordulardan, mesela Yıldırım Orduları grubunda son savaşlarda 75 bin esir de verdikten sonra 2500 kadar piyade kalmıştı. Kuvayi Milliye'nin ilk devirlerinde seferberlik yapmak imkanı yoktu. Eldeki kuvvetleri kullanmak da, hele padişah ve halife halk yığınlarına, Anadolu'ya asi tanıttıktan sonra tehlikeliydi. Halk ayaklanma bölgelerinde göreve giden kuvvetleri tekbirler getirerek karşılıyor, kolayca kandırıp dağıtıyordu. Ankara çevresi güvenliği için yola çıkan Arif Bey kuvveti, Baypazarı ve Ayaş'ta başarı kazandıktan sonra komutan kendi erleri tarafından öldürülmüş ve kuvvet dağılıvermiştir. Kütahya'da uzun müddet iyi giden 1500 mevcutlu milli tabur bir gün ansızın dağılmış, komutanı güçlükle canını kurtarmıştır. Propaganda o kadar kötüydü ki subaylar bile çetelerde görev almak peşindeydiler. Çerkez Etem çetesi ayaklanmaları bastırdığı sırada subay ve milletvekilleri arasında bile klasik teşkilatlanmanın lüzumsuz olduğunu ileri sürenler az değildi. Sonradan ordu komutanı İzzettin Çalışlar, Batı'da Ali Fuat Paşa'nın başkanlığındaki bir toplantıda yalnız kendisinin yakası kapalı olduğunu söyler. Halbuki toplantıda tek sivil Çerkez Etem'di. Çetelere bu aşırı güvenlik sırasında Keskinli Rıza denen haydut, ki milletvekilliydi, sonraları asılmıştır. Bir süvari alayıyla kendi bildiği bir geçitten Bursa'ya girip düşmandan alacağını söylemiş, meclis Mustafa Kemal'e rağmen kendisine bu alayı kurdurmak kararını vermiştir. Tabii bu alay ilk ateşte dağılmıştır. Fakat hepsi Türk köylerini yağmaya koyulmuşlar. Bu defa da 1000 güçlükle silahları geri alınabilmiştir. Çetelerin itibarı Yunan ileri hareketleri karşısında hiçbir işe yaramadıkları günlere kadar devam etti. İlk zamanlarda mecliste ordunun görev yapamadığı tartışma konusu olduğu vakit 12 Temmuz 1920'de Mustafa Kemal uzun müddet çarpışabilmek ve halkın savaş şevkini ayakta tutmak için harb-ı sair yapacağız. Dipnot: Mustafa Kemal o vaktin diliyle gerillayı böyle Osmanlıcaya çevirmişti. Buna başladık. Hedefimiz düşman maneviyatını kırmak, kendi maneviyatımızı ayakta tutmaktır demişti. Kuşatılma. 19 Mayıs 1919'dan hayli gerilerdeyiz. Henüz İzmir'e Yunanlılar gelmemiştir. Ama İstanbul'da düşman baskısı vardır. Türkiye için ne kadar kötü şeyler düşünüldüğünü de biliyoruz. Yurtsever Osmanlı aydınları aranış içindedirler. Ne yapsak da milli bir uyanış hareketi yaratabilsek, yarın katlanılmaz barış şartları diktası altında kalırsak, hayır diye haykırabilsek. Toplantı yerlerinden biri de Gözhekimi Esat Paşa'nın evi. Dertleşenler arasında Profesör Akçoraoğlu, Yusuf ve Ferit Tek Beyler de var. Hepsinin birleştiği nokta İstanbul düşman baskısı altındadır. Burada bir şey yapılamaz. Çıkar yol Anadolu'yu hazırlamaktır. Fakat kim yapabilir bu işi? Kimi göndermeli Anadolu'ya? Refet Bey, Bele, jandarma komutanı. Gazze savaşlarından tanınmıştır. Bir defa da ona danışalım demişler ve kendisini toplantıya çağırıp fikrini almak istemişler. Refet Bey, siz düşünün, ben de aradığınız adamın kim olabileceğini araştırayım, gelecek defa görüşürüz der. Ertesi toplantıda sormuş, kimi tasarladınız? Rauf Bey'e ne dersiniz? %50 bulmuşsunuz. Bende bir %100 var, bizi kurtarır ama sonra biz ondan nasıl kurtulabiliriz bilmem. Canım, gavura kalmaktansa ona kalırız. Mustafa Kemal. İttihatçıların daha Selanik'teyken vurdukları damga üstündedir. Haristir, hiçbir rütbe ve makamla doymaz. İnsanca yaşamayı, eğlenmeyi ve içmeyi sevdiği için o devir anlayışına göre sefihtir. Ve durmadan tenkit ettiği ve İttihatçıların tutumunu beğenmediği için uzlaşılmaz bir adamdır. Mustafa Kemal Osmanlı düzenini altüst eder, devrimler yapılmadıkça bizim bir Batı medeniyeti toplumu olamayacağımız ve bunu da her çeşit yoklamalardan sonra gerçekleştirebileceği inancındaydı. Erzurum ve Sivas kongrelerinde Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi kendisine başımızdasın diyen arkadaşlarının bile başkan olmaması için nasıl çalıştıklarını biliyoruz. Onsuz olmazdı, o olmalıydı. Ama başta olmamalıydı. Hareket kolektif, Mustafa Kemal bu kolektifin gölgesinde kalmalıydı. Nitekim 16 Mart İstanbul işgalinden sonra Mustafa Kemal heyeti temsiliyeyi geçici bir hükümet olarak tanıtmak ve o vakit Meclis-i Müessan denen bir kurucu meclis toplamak ister. Bütün asker ve sivil otoritelere, artık yetkili otorite biziz, İstanbul'la bütün ilgilerinizi keseceksiniz diye bildirir. Komutanların fikirlerini sorar. Kurucu meclis sözü başta Kazım Karabekir'i kuşkulandırır. Komutanlara ve sivil makamlara bildirdikleri arasında şunlar da vardı. 1. İstanbul işgali her tarafta protesto edilecektir. 2. İstanbul'da hiçbir resmi makamla temas edilmeyecektir. 3. Hristiyanlara kötü davranılmayacaktır. 4. İngiliz subayları rehin olarak tutulacaktır. Bu rehin ileride Malta sürgünlerinin kurtarılmasına yarayacaktı. Bazı irkilmeler üzerine ikinci bir bildiriyle kurucu meclis yerine olağanüstü bir meclis toplanmaya karar verildiğini söyler. Seçim 19 Mart'ta yapılacaktır. İstanbul'da kaçanlar meclise katılacak, gelmeyenler yerine yenileri seçilecek. Belediye ve vilayet meclisleri ile müdafaa-i hukuk heyetleri de temsilci yollayacaklardı. 441 yerine 381 milletvekiliyle yeni meclis kurulmuştur. 115 memur ve emekli, 61 sarıklı, 51 asker, 26 çiftçi, 37 tüccar, 49 avukat, 21 hekim, 8 şeyh, 6 gazeteci, 5 ağa, 5 aşiret reisi. İngilizler ve İstanbul hükümeti 16 Mart'tan sonra Ankara'yı yıkmak için türlü tedbirler almışlardı. İlk deneme İngiltere şiddet gösteriyorsa sebebi başta Mustafa Kemal olduğundandır. Eğer onu bırakırsanız barış şartları da hafifler fitnesiydi. Mustafa Kemal'in son İstanbul Meclisi'ne güveni yoktu. Kazım Karabekir'e yazdığı bir telgrafta, mebusların ikbal düşkünlüğü yüzünden grupta dayanışma sağlanamadığını, daha fazla hükümetin aldatıcı politikasına kapıldıklarını söylemişti. Bazı vali ve komutanlar da Ankara'nın İstanbul'la ilgi kesilmek emrine karşı, hükümet İstanbul'da onunla ilgiyi kesmek nasıl olur, yollu tenkitlerde bulunmuşlardı. 1-23 Nisan akşamı Çankaya'da Atatürk o günün hikayesini şöyle anlattıydı. İç isyan Ankara kapılarındadır. Başta ben olmazsam tehlikenin hafifleyeceği fikrinde olanlar böyle bir denemenin faydalı olacağını bana kadar işittirdiler. Ben nereye gidebilirim diye sormaklığım üzerine de Şark'a doğru tavsiyesinde bulunmuşlardı. Sofrada bulunan Recep Peker'e dönerek, "Hatırlar mısın Recep? Yeni gelmiştin, sana da fikrini sordum. Memleketin menfaati bundaysa fedakarlık etmelisiniz demiştin. Fakat ben tarihi bir görevimiz var, meclisi açmak. Bu görevi yerine getirelim de sonra düşünürüz cevabını verdim ve meclisin hemen toplanması için tedbir aldım." Hiçbir zaman söz altında kalmayan Recep bu hatırlatma üzerine başını önüne eğdiydi. 23 Nisan 1920 Cuma günü, Cuma namazından sonra dini törenle meclis açılmış ve her idare merkezinde hatim duaları, Buhari-i Şerifler, minarelerde sala ve sevgili padişahımıza sadakat yeminleriyle aynı tören yapılmıştır. Meclis toplanır toplanmaz, ilk ve son sözü padişah ve halifeye bağlılık olduğuna yemin edilmiştir. Cenab-ı Hak ve Resul-i Ekrem'i namına yemin ederiz ki, padişaha ve halifeye isyan sözü yalandan ibarettir. Mustafa Kemal ilk amacına ermiştir. Bir millet meclisi vardır. Onun başkanı ve hükümeti vardır. Yeni devlet kurulmuştur. İstanbul için tek umut bunu yıkmakta, hatta düşmana yıktırmakta, yeni devletin de tek dayanağı vatanı düşmandan kurtarmaktadır. Ya hep ya hiç. Mustafa Kemal Ankara'ya geldiği vakit 1200 lirası kalmıştı. Bu da müfettişliğe verilen 20 bin liranın artığıydı. Sonradan Diyanet İşleri Başkanı olan Rıfat Hoca, tüccarlardan 6 bin lira toplayarak kendisine vermişti. Para bulmak, bu küçücük sermaye ile kurulan devleti beslemek daima çetin bir mesele olacaktı. 19 Mart'ta Fevzi Paşa, Çakmak, İstanbul'da Harbiye Nazırı'ydı. Ankara, İstanbul hükümeti ile haberleşmeyi kestiği için Bursa'daki Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa, Harbiye Nazırı ile görüşmek için kendisine yol verilmeyince görevinden çekildiydi. 19 Mart'ta bir İngiliz torpidosu Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'nın emrini getirip kendisine yolladı. Emir şu: Amiral Galtorp, Anadolu İstanbul hükümetini tanımamak yoluna girdiği için daha şiddetli tedbirler alınacağını bildirmiştir. İstanbul'un işgal edilmesi mütareke şartlarına aykırı değildir. Anadolu'da bazı sergerdelerin hareketleri menafi-i hakikiye-i Osmaniye'ye muhaliftir. Anadolu'da taraf-ı şahaneden mansup, tayin edilmiş, en kıdemli kumandan sizsiniz. Harbiye Nezaretinin emrini bütün kıtalara tebliğ ederek ordunun İstanbul hükümetini tanımakta devam etmesini temin ediniz. Yusuf İzzet Paşa emri komutanlara bildirir. İçlerinden Bekir Sami Ankara'da heyeti temsiliye ile görüşeceği cevabını verir. Konya'da Fahrettin Altay hemen itaat eder. Bu pek tehlikeli bir şeydi. Hemen hal çaresi bulunmalıydı. Mustafa Kemal Refet Bey'i, Bele, hemen Konya'ya gönderir. Refet bir istasyon önce treni durdurur. Fahrettin Altay'a görüşmek için haber gönderir. Gelince hemen treni hareket ettirerek komutanı Ankara'ya götürür. Onun yerine o sıralarda ikinci defa Ankara'ya gelen İsmet Bey gönderilecekti. Fakat Fahrettin Altay, Mustafa Kemal'in emrine girdiğine ve emrinde kalacağına söz vererek görevi başına döner. Damat Ferit Paşa yeni hükümetini 5 Nisan'da kurduydu. Eski kabineyle Harbiye Nazırlığından çekilen Fevzi Paşa, bu hükümete de girmek için Boğaziçi komşusu Cemil Molla'nın aracılığını ister. Gerekçesi Anadolu'yla ancak kendisinin başa çıkacağı, eski paşalardan hükümetin faydalanamayacağıydı. Cemil Molla gider, damat Ferit'e bunu söyler. O da doğru bulur. Fakat padişah İngilizlerin Fevzi Paşa'ya güvenmediklerini söylemesi üzerine damat vazgeçer. Fevzi Paşa da Beykoz'daki evine çekilir. İstanbul'dan Anadolu'ya adam kaçıran o çevre komitesinin başı kendisine gelir. Malta'ya sürüleceğini, en yakın kafile ile Anadolu'ya kaçmasını tavsiye eder. Fevzi Paşa'nın Ankara'ya gitmesi böyle olmuştur. Adapazarı ayaklanma bölgesi olduğundan Fevzi Paşa kendini götüren subayla Geyve'de Ali Fuat Paşa'nın Cebesoy karargahına gider. Ali Fuat Ankara'ya haber verir. Mustafa Kemal Fevzi Paşa'yı affetmez. Ali Fuat, İstanbul hükümeti Harbiye Nazırı'nın bile Ankara'ya gelip milli idareye katılmış olmasının çok iyi bir hava yaratacağını anlatarak Mustafa Kemal'i caydırır. İşte 2. Mareşal ve 2. Kurtuluş kahramanımızın yakalanıp İstanbul'a getirerek padişaha teslim etmek istediği, sonra da bütün komutanlara kendisini tanımamak emrini verdiği Mustafa Kemal'le birleşme hikayesi budur. Ankara'ya gider gitmez, gericilerin de hoşuna gider tipte olduğundan Fevzi Paşa'yı meclis kürsüsüne çıkarmış, İstanbul'a yerdirmiş, daha birinci günü hizmetine almıştır. İnönü'nün tarihçilerine göre İsmet Bey Anadolu'ya ilk önce 1920 başında gelmiş ve Atatürk'e karargahında misafir olmuştu ve karargahta savunma hareketlerini bir kurmay subay gibi takip etmekle görevlendirilmişti. Bu Anadolu'da savunmanın tam bir gerilla niteliği taşıdığı devirdir. Şubat ortasında Harbiye Nazırı Fevzi Paşa İnönü'yü İstanbul'a istemiştir.